Ayrım 7.
Yeni hükümette bakanların çoğu yerinde duruyordu ama İçişleri Bakanı Şükrü Kaya ile Dışişleri Bakanı Tevfik Rüştü Aras yoktu. İnönü onları affetmemişti, kabine dışı bırakmıştı. Babam İnönü ile ilgili beklentisinin gerçekleşmesinden mutluydu. Evin içinde bir gün önceki endişeler dağılmıştı. Ama Atatürk'ün ölümüyle oluşan yas havası daha günlerce devam etti. Zaten bu resmen de devam etmekte olan bir yastı. Tüm bayraklar yarıdaydı. Atatürk'ün cenazesiyle ilgili törenler İstanbul'dan başlamıştı. Cenazenin Ankara'ya getirilişi sırasında ve Ankara'da devam edecekti. Katafalk. Halkın müdavi tabip gibi katafalk sözcüğünü de ilk işitmesi herhalde o günlerde olmuştur. Fransızcadan geldiğini büyüyünce öğrendiğim sözcüğün katafalk anlamını bizim evde gene sadece babam biliyordu. Okulda ise bunu telaffuz etmesini bile öğretmenimiz dahil kimse beceremiyordu. Katafalk İstanbul'daki ve Ankara'daki tören programlarının en önemli üyesiydi. Cenaze katafalka konulacak, bir süre orada kalacaktı. Herkes Atatürk'ü son defa katafalkın önünden geçerek selamlayacaktı. Bu radyoda anlatılıyor, gazetede yazılıyordu. Ama katafalkın nasıl bir şey olduğunu, İstanbul'da Dolmabahçe Sarayı'nda kurulup, siyah-beyaz fotoğraflarının Ankara'ya getirilerek, Ulus Gazetesi'nde yayınlanmasından sonra anladık. Bu gecikmeyi bugünün televizyonlu, naklen yayınlı, internetli görsellik dünyasında gençlere anlatabilmek zordur ama, uzakta olup bitenleri görebilme imkanı işte o kadardı. Evet, daha önce belirtmiştim. Bir de sinemalarda ana filmlerden önce haber yayını, jurnal vardı. Bazı olayların hareketli görüntüsü o şekilde izlenebilirdi. Fakat bir olayın filminin bu yayına girmesini bekleyip görmek için günler geçmesi gerekirdi. Cenaze 20 Kasım günü Ankara'ya gelecekti. 19 Kasım günü Dolmabahçe Sarayı'ndan alınıp Yavuz Zırhlısı'na bindirilecek, İzmit'e kadar deniz yoluyla götürülecek, oradan trene nakledilecekti. İstanbul'daki fotoğrafını gördüğümüz katafalkın bir benzeri Ankara'da kuruldu. Yapılırken gidip bakmıştık. Ulus'tan meclis bahçesine giden yolun üzerinde meclis binasının önündeydi. Tahta sütunların üstüne bir çeşit çatı kurulmuş, oradan aşağıya büyük uzun bayraklar indirilmişti. Yerde tabutun konulacağı bir yükseklik oluşturulmuştu. Katafalk oydu. O haliyle fazla etkileyici değildi ama ertesi gün cenazenin Ankara'ya getirilip yerine konulmasından sonra onun önünden geçerken baktığımda çok görkemli bir görünüşü vardı. Bayrağı sarılı tabut, çiçekler, çelenkler, her tarafta bayraklar ve tabutun kenarında dimdik, kımıldamadan nöbet tutan kılıçlı subaylar. Sıra sıra yürüyen kalabalığın içinde annemle babamın arasında o manzaraya bakarken hıçkıra hıçkıra ağladığımı hatırlıyorum. Babam aile reisi olarak kendini tutmaya çalışıyordu ama gözleri kırmızıydı. Annem de hıçkırıklar içindeydi. Yanındaki anneannem de öyle. Bizimle beraber yürüyenlerin her biri de benzer durumlardaydı. Katafalkın önünden geçiş aşamasına varmamız kolay olmamıştı. Sabahleyin resmi törenler vardı. Bizim sivil ve askeri devlet erkanımızla birlikte yabancı devletlerin temsilcileri ve askeri birlikleri de törenlere katılıyordu. Onların arkasından devlet dairelerinin, okulların ve belirli kurumların mensupları da bir arada yürüyeceklerdi. Babam ve annem katafalkın önünden önce o şekilde geçeceklerdi. Bizim okuldan da oraya büyük sınıflar topluca götürülüyordu. Ama küçük sınıflar veya en azından birinci sınıflar o düzenlemenin dışında bırakılmıştı. Babamla annem şöyle yaptılar. Onlar memur ve öğretmen olarak gidip katafalkın önünden geçtiler. Sonra gelip beni ve anneannemi evden aldılar. Bizimle birlikte halkın yürüyüşüne katılıp oradan bir kere daha geçtiler. Bu uzun sürdü. Sıraya girdikten sonra epey bekledik. Hava yağmurluydu, ıslandık. Ama hava kararmadan önce meramımıza erdik. Ertesi gün öğrendik ki halkın geçidi, hava karardıktan sonra da gece yarısına kadar sürmüş. Birçok kimse geçide birkaç defa katılmış. Atatürk'ün cenazesi bu geçişlerden sonra gene büyük bir törenle Etnografya Müzesi'ndeki geçici kabrine, o zamanın deyimiyle muvakkat kabrine götürüldü. O törene katılan yabancı askerlerin katafalka doğru yürüyüşünü Marif Vekaleti binasının üst kat penceresinden gördüm. Babam beni o gün dairesine götürmüştü. Baktığımız pencere kendi odasının penceresi değildi, bir arkadaşınınkiydi. Törenin katafalk önündeki bölümü olmasa da ondan öncesi en iyi oradan görülüyordu. Bakanlığın birçok mensubu o odaya toplanmıştı. Geçenleri hep birlikte izledik. Yabancı birliklerin her birinin giyimleri değişikti. Babam birliklerin bayraklarına bakarak pencere başındakilere "Şunlar İngiliz, bunlar Alman" diye bilgi veriyordu. Atatürk'ün naaşının katafalktan alınıp istasyon yolundan Etnografya Müzesi'ne gidişini oradan göremedik. Günler sonra sinemada yayınlanmaya başlayan haber filmlerini de görecektik. O gün törenden sonra Cumhurbaşkanı İnönü'nün Atatürk'e "Eşsiz kahraman Atatürk, vatan sana minnettardır" dediği ünlü millete hitabesi seslenişi yayınlandı. Milli Şef. Birkaç ay sonra evdeki Atatürk fotoğrafının yanına İnönü'nün de aynı büyüklükteki fotoğrafı asıldı. Evdekiler ona İsmet Paşa demeye devam ediyorlardı. Ama fotoğrafın altında İsmet İnönü yazıyordu. Bir şey daha yazıyordu. Milli Şef. Bu sıfat ona Aralık ayında toplanan CHP kurultayınca verilmişti. Kurultay bir de tüzük değişikliği yapmış, onu partinin değişmez genel başkanı ilan etmişti. Yani genel başkan olmak için bir daha seçilmesine gerek yoktu. Hep öyle kalacaktı. Bir not. Bu değişmez genel başkanlık işinin ne kadar yersiz olduğunu ben tabii o zaman fark etmemiştim ama aklı başındaki büyükler herhalde görüyordu. Gerçi dönem tek parti dönemiydi. Tek partinin de bir şefi vardı ki onun değişmez olması bir istikrar unsuru sayılabilirdi. Ama bunu böyle ilan etmeye gerek yoktu ki. Herkes biliyordu o zamanki sistem içinde şefin değişmesinin seçim yoluyla da kolay olmadığını. Bu şeklen de olsa seçime dayatmanın ne zararı vardı ama kurultayda bu gereksiz ve yersiz öneri gene de yapıldı ve kabul edildi. Bu öneriyi yapan ise ilginçtir. İnönü'nün geçmişteki ve gelecekteki rakibi Celal Bayar'dı. O zaman başbakandı. Partinin genel başkan yardımcısıydı. O öneriye imza atmayı herhalde görev saydı. Bir not daha. İnönü'nün değişmez genel başkanlık sıfatı demokrasiye geçirilirken yeni bir tüzük değişikliğiyle kaldırıldı. CHP'den sonra kurulan tüm öteki partilerin genel başkanlarının değişir olmaları zaten tüzüklerinin gereğiydi. Ama bu demokratik kural uygulamaya yansıdı mı? Öteki partilerin genel başkanlarını gözünüzün önüne getirin. Ölüm veya istifa gibi nedenler dışında seçimle değişenler çok azdır. Çoğu genel başkanlıklarını fiilen değişmez bir meslek gibi sürdürmüşlerdir. Partilerde genel başkanın karşısına seçilmek bir yana kazanma şansı olan aday çıktığı da az görülmüştür. Özetle, tek parti döneminin değişmezliğini aratmayan bir genel başkanlık, istikrarı daha sonraki demokratik partilerimizin çoğunda hala vardır. Öteki büyükler. Evet, İnönü, Atatürk'ün fotoğrafının yanındaki Milli Şef alt yazılı fotoğrafıyla artık her gün evimizdeydi. Onu artık iyice tanıyordum. Ama İnönü'den sonraki devlet büyükleri hakkındaki bilgim ve ilgim de artıyordu. Atatürk'ün cenaze törenleri sırasında radyoda geçen isimlerden, gazetede yayınlanan fotoğraflardan ve özellikle bizim evdeki konuşmalardan anlayabildiğim şuydu. İnönü'den sonraki önemli kişi Mareşal'di. Mareşal Fevzi Çakmak. Üniformasıyla ilk büyükler arasındaydı. Ordunun başıydı. Bir sonraki büyük Celal Bayar'dı. Başbakandı. Atatürk ölünce usulen istifa etmiş ama İnönü onu yeniden başbakan yapmıştı. Önemli kişilerden birinin de meclis başkanı Abdülhalik Renda olduğu sonucuna varmıştım. Atatürk ölünce 24 saatliğine de olsa onun yerine geçmişti. Ayrıca törenlerde İnönü'den hemen sonraki sırada geliyordu. Ama bir gün o ilk büyükler listesinden Celal Bayar birdenbire çıkıverdi. Bu İnönü'nün Celal Bayar'a açıkça "Meclis seçimini yenilemeliyiz. Hükümet de şimdiden değişirse iyi olur." demesiyle olmuştu. Bayar istifa etmişti. İnönü onun yerine önceden beri güvenini kazanmış olan Doktor Refik Saydam'ı getirmişti. Yeni seçim Mart ayında yapılacaktı. Artık radyoda İnönü'den sonra en fazla Saydam'ın adı geçiyordu. Eve gelen Ulus gazetesinde de sık sık fotoğrafını görmeye başladık. Başı saçsızdı, gözlüklüydü, kiloluydu. Bayar'ın ise yıllar boyunca adı fazla işitilmeyecekti. Ama çok partili hayatın ilk adımları atılırken kendini öyle bir hatırlatacaktı ki bir daha İnönü dahil kimsenin hatırından çıkmayacaktı. Hasan Ali Bey'in huzurunda. O arada bir de Maarif Vekili Hasan Ali Yücel'in adını öğrenmiştim. Hem biz öğrencilerin bağlı olduğu bakanlığın bakanıydı hem de Ondan daha önemli olarak babamın her gün gittiği iş yerindeki patronuydu. Tabii ayrıca tüm öğretmenlerle birlikte annemin, teyzemin ve iki amcamla yengelerim de dahil daha birçok akrabamın patronuydu. Bir gün onu yüz yüze de görüp tanıdım. Babam daireye bazı tatil günlerinde de gider, birkaç saat çalışırdı. Bazen beni de yanına alırdı. Maarif Vekaleti'nin bahçesi vardı. Evvelce öğretmen okulu bahçesi olarak yapıldığı için hayli genişti. Hava güzelse beni orada biraz dolaştırırdı. Sonra odasına götürüp elime resimli dergiler verirdi. Ben onlara bakarken o masasına oturur bir şeyler yazardı. Bir gün nasıl olduysa bilmiyorum, odaya birdenbire biri girdi. Babam ayağa kalktı. Gazetedeki fotoğrafından çıkardım ki Hasan Ali Yücel'di. Babam beni tanıştırdı. Hasan Ali Bey elini omzuma vurdu. "Demek Altan bu," dedi. Belli ki babam daha önce benden söz etmişti. "Büyüyünce ne olacaksın?" diye sordu. Ben her sorana söylediğim gibi "Tayyareci yani pilot," dedim. "Aferin," dedi. O günkü görüşmemiz bu kadarla kaldı. Şimdiki gibi bir el öpme veya öptürme faslı olmadı. Bizim çevremizde öyle bir alışkanlık zaten yoktu. Daha doğrusu evvelden varmış ama Cumhuriyet terbiyesiyle değişmişti. Babam başkalarına da bana da elini öptürmezdi. Öpmek için hamle edenler olursa elini geri çekerdi. Ben el öpme denince anneannemin, babaannemin, daha birkaç yaşlı hanımın elini öpüp başıma koyduğumu hatırlıyorum. Annem elinin öpülmesini bayramlarda isterdi. Hasan Ali Bey'den ilk aklımda kalan kaşlarının gürlüğüydü. Onu çocukken de, büyüdükten sonra da birçok defa gördüm. Sonra anlatacağım, onunla aynı gazetede yazarlık yapma mutluluğunu duydum. Sohbetlerinde bulundum, her seferinde önce kaşlarına bakardım. Gürlükleri hep devam ediyordu. Seçim. İnönü'nün Celal Bayar'ı değiştirip yerine Refik Saydam'ı getirmesiyle başlayan meclis seçimi süreci Mart ayında sonuçlandı. Bu sürecin nasıl işlediğini de tabii sonradan öğrendim. Dönem tek parti dönemiydi ama halkın sandık başına gitmesi gene de esastı. Halkın birinci seçmen olarak sandığa attığı pusulalar, ikinci seçmenleri, müntehibi sanileri seçmek içindi. İkinci seçmen adaylarını parti belirlerdi. Birinci seçmenler partinin dağıttığı oy pusulalarını kullanırlardı. Böylece seçilen ikinci seçmenler de gene parti tarafından belirlenen adayları seçmek için oy kullanırlardı. Oyların sayılmasıyla o adayların milletvekili seçilmesi tamamlanmış olurdu. Bu milletvekili olmak için parti adayı olmanın gerekli ve yeterli olması demekti. Parti adaylarının saptanmasında son kararı veren de değişmez genel başkan İnönü'ydü. Yani onun istediği kişiler milletvekili olurdu, istemediği kişiler olamazdı. 1939'un Mart seçimleri de böyle geçti. İnönü Cumhurbaşkanı olduktan sonra aday listelerinde başladığı operasyonu tamamladı. Atatürk döneminde İnönü karşıtı olarak tanınan Şükrü Kaya ile Tevfik Rüştü arası Bayar'a kurdurttuğu hükümetin dışında bırakmıştı. Bu defa onların ve onlarla birlikte Kılıç Ali, Recep Zühtü, Nuri Jonker gibi aynı durumdaki birçok siyasetçinin milletvekilliğini sona erdirdi. Buna karşılık İnönü milli mücadelede Atatürk'ün yanında olup sonradan ayrılanlardan ve uzun süre siyaset dışı kalanlardan bazılarını yeniden milletvekili yaptı. Kazım Karabekir, Hüseyin Cahit Yalçın gibi isimleri Aralık ayındaki ara seçimde aday yapıp seçtirmişti. Mart ayındaki genel seçimde de onlara ek olarak Münir Hüsrev Göle gibi gençleri seçtirdi. Yalnız hepsine kesin bir şart koştu. Atatürk'ü ve dönemini hiçbir şekilde eleştirmeyeceklerdi. Anlattıklarım tabii benim daha sonra öğrendiklerimle tamamlanmış bilgiler. Bunlar o vakitler sadece İsmet Paşa meclisten düşmanlarını çıkardı, dostlarını getirdi gibi kulaktan dolma genellemeler halindeydi. Yazılıp çizilip yorumlanabilmeleri çok sonraları oldu. Savaş oyunları. İç politikayla ilgili bu genellemelere dış politikayla ilgili izlenimlerim de eklenmeye başladı. O yaşlardaki algılamama göre bize düşman olan bir ülke vardı. İtalya. İtalya'nın başında Mussolini vardı. Bizimle savaşmak, topraklarımızı almak istiyordu. Almanya'nın başında da Hitler vardı. Hitler'e anneannem Hitler derdi. O da bizden değil ama başka ülkelerden toprak istiyordu. Fransızlarla bizim aramız daha önce bozuktu. Hatay onlardaydı. Sonra Hatay'ı bırakmışlardı. Hatay müstakil olmuştu. Orada Türk askeri vardı. Ama Fransız askeri de vardı. Hatay'ın bize geçmesi, Fransızların çekilmesi gerekiyordu. Fransızlar ona daha razı olmamışlardı ama herhalde olacaklardı. İtalyanlarla savaş ihtimali ise sık sık dile getirilen bir konu halindeydi. Bunu sadece büyükler değil, çocuklar da konuşuyordu. Bu konuşmalarda büyükler arasındaki sohbetlerin uzantısı olan özgüven söylemleri eksik olmuyordu. Savaş çıkarsa biz İtalyanları yeneriz. Zaten savaşmayı bilmezler. Biz biliriz. Adalardan gelirlerse denize dökeriz. Bu iddialar oyunlarımıza da yansıyordu. Oyuncaklarım fazla değildi. Okul saatlerinden sonra okul bahçesine gidip birkaç arkadaşımla futbol oynadığım bir lastik topum vardı. Evde oynamak için de merdivenli bir itfaiye arabasını, camdan yapılmış misketlerle topraktan yapılmış rengarenk bilyaları ama asıl çok sayıda askeri olan bir kurşun asker takımını hatırlıyorum. Kim getirmiş veya hediye etmişti bilemiyorum ama etrafta hep savaş lafının dolaştığı o sıralarda en güncel oyuncak oydu. Babamla annemin arkadaşlarının benim yaşlarımdaki çocukları bize geldiğinde hemen o takımı kutusundan çıkarırdım. Kurşun askerlerin bir kısmının başlığı kırmızı, bir kısmınınki maviydi. Onları karşı karşıya savaş düzenine koyardık. Her birinin pozu değişikti. Kimi tüfekle nişan alıyor, kimi el bombası atıyor, kimi süngüsünü takmış bekliyordu. Takımın içinde ayrıca tel örgüler, koruganlar vardı. Onları da iki gruba ayırıp dizerdik. Sağlık çadırlarının üstünde Kızılay değil, Kızılhaç bayrağı vardı. Demek ki bu ithal malı bir oyuncaktı. Gerçi dönem ithal mallarına sempati duyulmayan bir dönemdi. Hükümet yerli malı kullanmalı diye kampanyalar açıyordu. Zaten birçok malın ithali yasaktı. Ama kurşun asker takımı herhalde bu yasağın dışındaydı ki oyuncaklarım arasına katılmıştı. Kurşun askerlerin üniformaları bizimkilerinkine benzemiyordu. Evdekiler bunu kırmızı başlıklılar, Alman, maviller, Fransız diye izah ettiler. Ama iki grubun üniformaları aynıydı. Demek ki bunu yapan oyuncak firması, grupların hangi milletten olacağını belirlememiş, hiçbirininkine benzemeyen tarafsız bir üniforma seçmişti. Kırmızı ve mavi grupları isimlendirmeyi oynayanların kararına bırakmıştı. Bu tabii ticari açıdan isabetli bir düşünceydi. Böylece kurşun askerlerini her ülkeye ihraç edebilirdi. Gerçi bizim gibi bazı ülkelerde Kızılhaç yerine Kızılay olduğunu hesaba katmamıştı. Ama biz de o farkı fazla önemsemiyorduk. Kurşun askerlerle oynarken kırmızıları Türk, mavileri İtalyan yapıyorduk. Sağlık çadırlarının da üzerlerindeki Kızılhaç işaretine aldırmadan yarısını Türk, yarısını İtalyan tarafına koyuyorduk. İki tarafı savaştırıyorduk. Sonuçta tabii Türkler İtalyanları yeniyordu. 5. Savaşa doğru. Mussolini'nin önlenemez ihtirası, Nazım Hikmet'in Taranta Babusu, Habeşistan'dan sonra Arnavutluk Seferi, Türkiye İtalya'ya karşı güvence arıyor, İngilizlerden sonra Fransızlarla da anlaşma, Hatay Türkiye'de. Biz çocuklar Türklerin İtalyanları yeneceğinden emindik ama Türk dış politikasını yöneten büyükler daha ihtiyatlı olmak zorundaydılar. İtalyan tehlikesine karşı daha sağlam önlemler arıyorlardı. Sonradan başkaları da ortaya çıkacaktı ama Türkiye için başlangıçtaki tehlike oydu. Avrupa'nın savaş öncesindeki manzarası malum. Bir tarafta Almanya ile İtalya var. O zamanki adlarıyla mihver devletleri. Mihver eksen demek. Avrupa'nın ortasındaki eksen anlamına. İkisinin de başında birer diktatör var. Kendi dillerindeki sıfatlarıyla Führer, lider. Adolf Hitler, Duce, şef. Benito Mussolini. Onların karşısında da İngiltere ve Fransa var, müttefikler. İkisi de demokratik devlet. Yönetim yetkisi başbakanlarda, İngiltere'de Neville Chamberlain'de, Fransa'da Edouard Daladier'de. Mihver devletleri, 1. Dünya Savaşı sonunda oluşan sınırları kendi lehlerine değiştirmek istiyorlar. Müttefikler ise statükodan memnunlar, o sınırları korumak istiyorlar. Küçüklü büyüklü öteki devletler de kendi hesaplarına göre bu iki gruptan birine yaklaşıyorlar. Mesela Macaristan'ın Romanya'dan, Bulgaristan'ın Yunanistan'dan toprak isteği var. Macaristan ile Bulgaristan bunu Almanya ile işbirliği yaparak sağlayabileceklerini düşünüyorlar. Romanya ile Yunanistan da kendilerini korumak için İngiltere ve Fransa'ya dayanmaya çalışıyorlar. Türkiye'ye gelince, Türkiye bu gelişmeler karşısında sınırlar değişsin deyip toprak kazanmak isteyen ülkeler arasına girebilirdi. 1. Dünya Savaşı'nda toprak kaybına uğramış bir devletti. Gerçi Sevr Antlaşması'yla elinden alınan toprakların en önemli bölümünü Kurtuluş Savaşı'nda ve Lozan'da geri almıştı. Ama Osmanlı İmparatorluğu'nun 1914'teki sınırlarına göre kaybı gene de çok büyüktü. Hadi diyelim ki kaybettiği o topraklardan bir kısmını elinde tutmasına zaten olanak kalmamıştı. Sadece gayrimüslimlerin bulunduğu yerlerde değil, Müslüman nüfusun yaşadığı bazı bölgelerde de ırka dayanan milliyetçilik hareketleri almış yürümüştü. Arabistan'da Müslüman Medine'yi Hristiyan İngilizlere karşı savunan Osmanlı birlikleri bile İngilizlerle anlaşan Arap güçleri tarafından arkadan vurulmuştu. Yani görünen oydu ki o toprakların bir kısmı eninde sonunda imparatorluktan ayrılacaktı. Ama bazı yerlerde durum farklıydı. Türkiye'nin komşusu olan bazı ülkelerin öyle yerleri vardı ki nüfuslarının büyük bir kısmı Türklerden oluşuyordu. Mesela Musul, mesela Batı Trakya'nın, Kafkasya'nın belirli bölgeleri. Oralardaki diğer etnik gruplarında Türkiye sınırları içine girmeye bir itirazları olmazdı. Hatta Türkiye'yi tercih ederlerdi. Türkiye o bölgeleri almak istemez miydi? Hazır Avrupa'da sınırlar değişsin diyenler ortaya çıkmışken Türkiye'nin de o havaya kapılması akla gelmez miydi? Dimyat ve İtalya. Akla gelse bile bu üç nedenle söz konusu olmadı. 1. Türkiye'yi yönetenler yeteri kadar gerçekçiydi. Bir koyup üç almak gibi şans oyunu hesaplarına iltifat etmiyorlardı. Dimyat'a pirince giderken evdeki bulgurdan olma ihtimalini düşünmek gerektiğini biliyorlardı. 1. Dünya Savaşı'ndaki Enver Paşa politikasını görmüşlerdi. O hatayı bir kere daha tekrarlamak niyetinde değillerdi. 2. Türkiye, Sevr Antlaşması'nı yok eden Lozan Antlaşması'yla varılabilecek olan hedeflerine büyük ölçüde ulaşmıştı. Geriye kalan sorunları da barışçı yolları zorlayarak çözüyordu. Boğazlardaki egemenliğini Montreux Sözleşmesi ile kazanmıştı. Hatay sorununu bağımsız Hatay aşamasından sonra anavatanla birleşme noktasına kadar getirmişti. Fransızları da diplomatik yoldan ikna ederek o süreci tamamlayabileceğine inanıyordu. Öncelikli amacı artık yeniden toprak kazanmak için maceraya atılmak değil, mevcut toprakları üzerindeki kalkınma ve çağdaşlaşma atılımlarını sürdürmekti. 3. Kaldı ki Türkiye'nin başka bir devletten talebi yoktu ama Türkiye'den talebi olduğu anlaşılan bir devlet vardı. Mussolini'nin İtalya'sı. Türkiye onun bulunduğu grupta zaten yer alamazdı. Tam tersine ondan gelebilecek tehlikeye karşı kendini korumak için statükodan yana olan devletlerle işbirliği yapmak durumundaydı. Yani İngiltere ve Fransa'nın oluşturduğu müttefikler grubuyla.